Günaydınlar, herkese merhaba. Radyo Gedi'nin sabah programına hoş geldiniz. Bugün 29 Mart Cuma. Günün öne çıkan haber başlıklarına bakacağız her zaman olduğu gibi. Şimdi öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Seçimler yaklaşırken Erdoğan meydanlarda konuşuyor. Konuştukları da hep manşetlere taşınıyor haklı olarak. Emeklilerin durumu epeyce bir sıkıntılı biliyorsunuz ve bunlara dair olarak açıklamalar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere Temmuz ayında, yılın ilk ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracaklarını müjdesini verdi. Yılın ikinci yarısında enflasyonun inişe geçtiğini göreceğiz. Emeklilerimize hak ettiği refah seviyesine biraz daha yaklaştıracağız diye konuştu. Onun ardından da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli maaşlarının zammı memur emeklilerinde toplu sözleşmeye göre SSK ve Bağkur içinde enflasyona göre şekillendiğini hatırlatmış. Biz ihtiyaçlar ve imkanlar doğrultusunda çoğu zaman bu tutarların çok daha üzerinde emeklilerimiz için adımlar attık. Denge ve disiplin içinde ekonomimizi güçlü bir şekilde yükselttikçe artan refahtan emeklilerimize daha fazla pay vermeye devam edeceğiz. Nasıl emeklilerimizin refahını artıracak en iyi ve en yeni uygulamaları bugüne kadar hayata geçirdiysek bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz diye konuşmuş. Emekli promosyon kampanyasında kamu bankalarının başlattığı 8 ila 12 bin lira banka promosyonu ödenmesine özel bankalar da bu arada dahil edildi. SGK'dan yapılan açıklama ile emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik promosyon ödemelerinin yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin 12 bin lira arasında belirlendiği hatırlatıldı. Kamu bankalarında promosyon ödemesi dün başladı. Evet, emeklilerin durumu hakikaten zor. İçinde bulunduğumuz enflasyon ortamında son derece zorda kalan emekliler var. Bakalım nasıl bir çözüm bulunacak. Bu arada mevduat faizleri %60'a dayanmış sevgili arkadaşlar. Gerçekten son derece yüksek. Merkez Bankası dün sürpriz bir şekilde faiz arttırdı. PPK tutanaklarını yayınladı. 50 bas puanlık bir faiz artışına gidilmişti. Bu faiz artışının ardından mevduat faizlerinde de yükseliş geldi. Haberler mevduat faizlerinin %60'a dayandığını gösteriyor. Tabii her meblağ için bu faiz oranı söz konusu değil ama oldukça yüksek bir faiz söz konusu. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı 22 Mart'la biten haftada 79 milyar 320 milyon 228 bin lira artmış ve 16 trilyon 14 milyar 952 milyon 94 bin liraya çıkmış. 1-3 aylık TL mevduat faizi %55,7'den %59,5'a yükselirken ticari kredi faizleri de %58,5'dan %62,7'ye çıkmış görünüyor son verilere göre. Evet, Merkez Bankası enflasyonla mücadele ederken doları da çok fazla rahat bırakmamaya çalışıyor diyelim en hafif tabiriyle. Çünkü dolar yükselirse enflasyon yükseliyor. Biz ise enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz. Tabii bu arada rezervler eriyor. Merkez Bankası'nın rezervlerinde bir süredir görülen düşüş ivmesi geçen hafta da devam etmiş. Merkez Bankası verilerine göre brüt rezervler 22 Mart haftasında 4.1 milyar dolar düşüşle 123.8 milyar dolar seviyesine gelmiş. Net rezervlerde de düşüş dikkat çekici. Merkez Bankası'nın net rezervi 15.2 milyar dolara gerilemiş. Bir önceki hafta net rezervler 19,6 milyar dolardı. Bu enflasyonun ne kadar sıkıntılı bir iş olduğunu her yerden görüyoruz. Keşke bu noktaya kadar gelinmeseydi. Evet, CHP'nin Bitlis adayı AK Parti'ye geçmiş. CHP'nin Bitlis Belediye Başkanı adayı Selim Soyugüzel miting saatinin DEM Parti'ye satıldığını iddia ederek AK Parti'ye katıldı diyor haberler. AK Parti Bitlis İl Başkanlığı'nın toplantı salonunda düzenlenen törenle akrabaları ile AK Parti'ye katılan Soyugüzel bugünden itibaren CHP Bitlis Belediye Başkanı adaylığından istifa ediyorum. Bu memleket hepimizindir. Her zaman milletimizin yanında ve akrabamız olan Nesrullah Tanlal Başkanımızı desteklemek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olacağız diye konuşmuş. Akşener'de Mansur Yavaş'a CHP'nin ev kölesi demiş. Ne demek bu? Artık CHP genel merkezinin ev kölesi olmuştur diyen Akşener, CHP'nin İstanbul Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'a çok sert sözlerle yüklendi diyor haberler. Biz her dönemde zorbalığa karşı duranlar olduk. 2022 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası haberini aldığımda Saraçhane'ye koşan bir tek biz vardık ama heyhat, bugün geldiğimiz noktada aldığımız karara saygı göstermek yerine hepsinin teker teker hainlik ettiği de biz olduk. İyi Parti oldu. Seçim hür girme kararı aldığımızdan beri Antalya'daki, İstanbul'daki belediye meclis üyelerimiz istifa ettirildi. Pazarlıkların en çirkini burada Ankara'da oldu. Mansur Yavaş geçenlerde çıktığı televizyon programında olanı biteni itiraf etti. Partimizden istifa ettirdiği il ilçe başkanlarının, Ankara teşkilat mensuplarımızın kendisiyle çalıştığını söyledi. Biz bunları zaten biliyorduk. Bunu alenen televizyonda itiraf etmesine, bu pişkinliğe şaşırdım. Böyle bir ahlaksızlıkla böbürlenen bu şuursuzluğa şaşırdım. Mansur Yavaş artık CHP genel merkezinin ev kölesi olmuştur. Ne demek istiyor ev kölesi olmak? Yani tuhaf tuhaf laflar hakikaten. Biri birine esnaf der, biri birine ev kölesi der. Yani bu seçim sürecini bir an önce atlatalım inşallah. Çünkü bu süreçte politikacılara güvenecekken daha fazla itibar kaybediyorlar. Kendilerini bence itibarsızlaştırıyorlar. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Evet, HSBC'den yerel seçim sonrası dolar tahmini. İngiltere Merkezli Banka 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Türkiye'de büyük bir politika değişikliği beklemediklerini belirtirken TL'nin yerel seçimlerin ardından dolar karşısında yeni bir zayıflık dönemi yaşayıp yaşamayacağına yönelik sorulara biz bunun olası olmadığını düşünüyoruz. Çünkü politika yapıcıların öncelikleri değişmiş görünüyor ifadesini kullanmış. Dün vardı manşetlerde, Türkiye'de %1 servetin %40'ını alıyor. İsviçreli Credit Suisse ve UBS'in verilerine göre Türkiye'de en zengin %1'lik kesim ülkedeki servetin %40'ını alıyor. Halkın %71'inin serveti ise 10 bin dolardan daha az, 332 bin lira Türk parasıyla. Servet dağılımında görülen eşitsizlik kriterlerine göre Türkiye bu alanda 21 Avrupa ülkesi içinde ilk sırada yer alıyor. Evet, Türkiye'de en zengin %5'lik kesim servetin %59,2'sine sahipmiş. En zengin %10'luk kesim ise servetin %69,8'ine sahip. Gelir adaletsizliği tüm dünyada artmış durumda. Yeni dünyanın en dramatik tablosu bu. Türkiye'de yaşıyor, hatta Türkiye kuvvetli miktarda yaşıyor. Gelişmemiş ya da gelişmekte olan diyelim ülkelerde bu durumun daha vahim olduğunu görüyoruz. Evet, başka neler var? Şöyle bir bakalım. Amerika'nın büyüme rakamları açıklandı. ABD büyümesi beklentilerin üzerinde geldi. Amerikan ekonomisi 2023'ün 4. çeyreğinde %3,4 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. 2022'de %1,9 olarak ölçülen gayri safi yurt içi hasıla büyümesi 2023 genelinde ise %2,5'a yükseldi. Güçlü büyümeye işaret eden veri bu hafta boyunca ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelen ve faiz indirimleri için acele edilmemesi gerektiğini savunan açıklamaları da haklı çıkardı diyor. Evet, Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini de açıkladı. Buna göre Şubat'ta 99 olan endeks Mart'ta %1 artışla 100 oldu. Böylece endeks Haziran 2023'ten sonra yeniden 100 seviyesini görmüş oldu. Kartla ödeme sistemlerinde dünyanın önde gelen kuruluşlarından Visa'nın araştırmasına göre Türkiye 2023 yılında ziyaretçi sayısı ve yabancı kart kullanımında yüksek çift haneli büyüme kaydederken tüm zamanların turizm rekorunu kırmış. Gerçekten turizm son derece önemli bir gelir kalemi bizim için ve bu konudaki performans hiç de kötü değil, ama içinde bulunduğumuz ekonomik zorluklar tabii çok çok daha iyi olacakken bu performansı da sınırlıyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. Dünyada neler öne çıkıyor? Amerika'nın verisi piyasalar tarafından takip edilirken dünyada Putin'in F-16 tehdidi, Batı'ya olan F-16 tehdidi manşetlere taşınmış durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tver bölgesinde Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ordu Havacılık Eğitim Merkezi'ni ziyaret etmiş. Burada Batı ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı verme planı ve Ukraynalı pilotların eğitimiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Putin, bu çatışma alanında hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bugün çoklu fırlatma sistemleri dahil tankları, zırhlı araçları ve diğer askeri teçhizatları yok ettiğimiz gibi F-16 model uçakları da yok edeceğiz diye konuşmuş. Evet, Netanyahu Amerika'ya heyet göndermeyi kabul etmiş. Beyaz Saray, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun refaha yönelik olası kara saldırılarını görüşmek üzere Washington'a heyet göndermeyi kabul ettiğini bildirdi. Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, Amerika ile İsrail'in yeni ziyaret tarihi belirlemek üzere görüşmelere başladığını söylemiş. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 21 Mart'ta Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde Ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti. Amerika'nın tasarıyı veto etmemesi nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu, refah olası kara saldırısını görüşmek için Washington'da yapılması planlanan toplantıya İsrail heyetini göndermekten vazgeçmişti. Şimdi heyeti gönderiyormuş. Bu arada Filistin yönetimi reform yapması yönündeki uluslararası baskılar karşısında yeni bir kabine kurduğunu açıkladı. Yaklaşık 20 yıldır Filistin yönetiminin başında bulunan ve tüm kontrolü elinde tutan Mahmud Abbas bir başkanlık kararnamesiyle yeni hükümeti duyurdu. Yeni atanan 23 bakandan en az 5'i Gazze'den, ancak bu isimlerin nerede oldukları bilinmiyor. Hamas yeni hükümetin kurulmasını gayrimeşru bularak reddetmiş. Bunun yerine El Fetih de dahil olmak üzere tüm Filistinli gruplara ulusal seçimler öncesinde bir güç paylaşımı hükümeti kurması çağrısında bulunmuş. Evet, yani İsrail yetmiyor. Hamas da Filistin'i karıştırmaya devam ediyor. Maalesef ki dünyanın geldiği durum burası. Evet, son bir not sizlere. Bugün Radyo Gedik'in son sabah programı, en azından benim tarafından yapılan. 5 yılı aşan macera devam ediyor elbette ki, ama ben müsaade istiyorum. 2018 yılının sonunda çok büyük bir heves ve heyecanla, çok sevgili Hülya Gedik'in desteği ve inancıyla Radyo Gedik'i kurduk. Hem Gedik Üniversitesi'ne hem Gedik grubu şirketlerine harika bir medya platformu yarattık. Hem iç iletişimimize hem grubumuzun dışarıya olan, kamuya olan yüzüne katkı sağladık. Son derece de başarılı bir 5 yılı geride bıraktık. Arada pandemiyi de atlatmamıza rağmen Radyo Gedik'te binlerce çok kıymetli konuk ağırladık. Harika programlara imza attık. Hem sağlıktan ekonomiye, kültür sanattan müziğe, pek çok alanda programlar yapma imkanı bulduk. İstanbul Gedik Üniversitesi'nin kanatları altında Radyo Gedik yayın hayatına devam ediyor olacak. Ben ise yeni projelere yelken açıyorum. Tekrardan başta bana bu hayalimi gerçekleştirmek için imkan sağlayan Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı çok sevgili Hülya Gedik'e ve kıymetli Gedik ailesine çok teşekkür ediyorum. Teşekkürlerimi ve sevgilerimi sunuyorum. Siz değerli dinleyicilerime de sürçülisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.